Ayrım 10. Kızım için son kez. Lisa Gardner. Sayfa 130. Bobby öne doğru eğilip Bayan Ennis'in dikkatini kendine çekti. Tessa size Sophie'nin öz babasından bahsetti mi hiç? Belki de son zamanlarda Tessa ile iletişime geçmiştir, kızını görmek istemiştir. Bayan Ennis başını iki yana salladı. Tessa ondan hiç bahsetmezdi. Ben hep adamın babalık sorumluluğu taşımadığını düşündüm. Tessa'nın dediğine göre karşısına daha iyi bir fırsat çıkmış. O da her şeyi bırakıp gitmişti. Peki Tessa'nın son günlerde tutukladığı biriyle ilgili sorunu olduğunu duydunuz mu? Bayan Ennis yine başını hayır anlamında salladı. Belki de işte yaşadığı sorunları vardı, ne dersiniz? Bir polis arkadaşıyla yaşadığı bir problem gibi mesela. Sonuç olarak Framingham bölgesinin tek kadın polisi olmak kolay olmasa gerek. Bayan Ennis bir kez daha başını salladı. İşinden hiç bahsetmezdi, en azından bana. Tessa işiyle gurur duyardı. Bunu her gece devriye için evden çıkmadan önce görebilirdim. Polis olmayı belki kızı için seçmişti ama bunun ona da büyük katkıları olmuştu. Güçlü bir kadın için güçlü bir meslekti nasılsa. Didi lafı hiç dolandırmadan sizce kocasını öldürmüş olabilir mi diye sordu. Bayan Ennis cevap vermedi. Özellikle de eğer Sophie'ye zarar vermişse. Bayan Ennis sert bir bakış fırlattı. Yüce Tanrım, yoksa siz... Elini şaşkınlıkla açtığı ağzına götürdü. Siz Brian'ın Sophie'yi öldürdüğünü mü söylüyorsunuz? Sizce öldü mü? Ama verilen acil kayıp ilanı, ben sadece kaybolduğunu sanıyordum. Belki de yaşanan karmaşadan kaçmıştır diye düşünmüştüm. Hangi karmaşadan? Haberlerde bir olay yaşandığını, birinin öldüğünü söylediler. Ben de eve birinin zorla girmiş olabileceğini, bir arbede yaşanmış olabileceğini düşündüm. Sophie'nin kendini güvene almak için kaçtığını düşündüm. Eve kim girebilir diye sordu Didi. Bilmiyorum, burası Boston. Hırsızlar, gangsterler, böyle şeyler yaşanmıyor değil. Didi Bayan Ennis'e duyduklarını hazmedebilmesi için zaman tanıyıp sakince, eve zorla girildiğine dair hiçbir ipucu yok dedi. Tessa kocasını öldürdüğünü kabul etti. Bizim bulmaya çalıştığımız şey buna neyin sebep olduğu ve Sophie'nin nerede olduğu. Aman Tanrım, Tanrım, Tanrım. Bayan Ennis ağzındaki elini bu kez gözlerine götürdü. Ağlamaya başlamıştı. Bunu aklıma dahi getirmemiştim. Brian birkaç kez de olsa öfkesine yenik düştüyse de işlerin bu derece yoldan çıktığını tahmin etmemiştim. Yani bu adam denize gidiyordu, öyle değil mi? Madem her şey bu kadar kötüydü, ne diye Brian evde değilken Tessa ve Sophie evi terk etmediler ki? Ben de yardım ederdim, Tessa bunu bilirdi. Didi yumuşacık bir ses tonuyla harika bir soru sordunuz dedi. Tessa ve Sophie neden Brian denize gittiğinde onu terk etmediler? Bobby araya girerek Sophie hiç okulundan bahseder miydi diye sordu. Okulunda mutlu muydu, sıkıntı yaşıyor muydu? Sophie okulu severdi, birinci sınıfa gidiyordu. Bayan Deepace'in öğrencisiydi. Johnny B. Jones serisini biraz yardımla daha yeni okumaya başlamıştı. Okumayı yeni söküyordu. Zeki bir çocuktur. Aynı zamanda da çok iyi bir kız. İsterseniz size müdürün, öğretmenlerin bir listesini verebilirim. Sophie'ye okulu çoğu zaman ben bıraktığım için tüm okulun bir listesi elimde mevcut. Eminim ki herkes onun için çok güzel şeyler söyleyeceklerdir. Tanrım, bir dakika. Bayan Ennis ayağa kalkıp ancak yarım bir daire şeklinde yürüdükten sonra ne yapacağını hatırlamış gibiydi. Çekyatın yanındaki küçük bir sehpaya doğru yürüdü. En üstteki çekmeceyi açıp bir şeyler aranmaya başladı. Didi o sırada peki okul sonrası egzersizi var mıydı diye sordu. Okuldan sonra bir resim programı vardı. Her pazartesi Sophie o derse bayılıyordu. Bobby merakla veliler de isterlerse katılabiliyorlar mı bu aktiviteye diye sordu. Didi de Bobby'nin ne düşündüğünü anlayarak kafasını evet anlamında salladı. Belki de katılan diğer ebeveynlerden de birkaç bilgi alabilirlerdi. Bayan Ennis elinde tuttuğu bir yığın kağıtla onlara doğru döndü. Elinde bir okul takvimi, okul idaresinin iletişim numaraları ve karlı günlerde diğer velilere haber verebilmek için her velinin numarasının yazılı olduğu bir telefon zinciri vardı. Didi elinden geldiğince nazik olmaya çabalayarak, ''Sophie'ye kimin zarar vermek isteyebileceğiyle ilgili bir fikriniz var mı?'' diye sordu. Bayan Ennis başını iki yana salladı, yüzü halen kederliydi. Peki, eğer evden kaçtıysa sizce nereye gitmiş olabilir? Bayan Ennis hiç tereddüt etmeden ağacına dedi. Yalnız kalmak istediği zamanlarda arka bahçedeki büyük meşe ağacına tırmanırdı. Tessa da çocukken aynı şeyi yaptığını söylerdi. Bobby ve Dee Dee yaşlı kadını başlarıyla onayladılar. Evdeyken çıplak ağacı incelemişlerdi. 6 yaşındaki Sophie dalların arasından çıkmamıştı. Dee Dee ve Bobby birlikte sandalyelerinden kalkarlarken Dee Dee, "Eve nasıl gidiyordunuz?" diye sordu. "Otobüsle." "Sophie'nin de sizinle geldiği olur muydu? Yani toplu taşıma araçlarını nasıl kullanacağını biliyor mu?" "Daha önceden birlikte binmiştik. Ama otobüse nasıl?" Bayan Ennis bir an duraksadı, kara gözleri ışıldamıştı. "Ama paralarını saymayı bilir. Son birkaç seferde paramızı o sayıp vermişti. Çok da macera perestir. Eğer otobüse binmesi gerektiğine inanırsa bunu pekala bir başına da yapabilir." "Teşekkürler Bayan Ennis. Eğer aklınıza başka bir şey gelecek olursa..." Dee Dee yaşlı kadına kartını uzattı. Bobby bu sırada kapıyı açmıştı. Son anda tam Dee Dee koridora çıkmak üzereyken Bobby yeniden arkasına döndü. "Tessa ve Brian'ı başka bir polisin tanıştırdığını söylemiştiniz. O polisin kim olduğunu hatırlıyor musunuz?" "Ah, bir barbekü partisiydi." Bayan Ennis duraksayıp hafızasını yokladı. "Shane. Tessa ona öyle diyordu. O gün Shane'in evine gitmişti." Bobby kadına teşekkür edip Dee Dee'nin peşi sıra merdivenlerden indi. Dee Dee aşağı iner inmez buz gibi havada buharlaşan bir nefes bırakıp eldivenlerini eline geçirdi ve "Shane kim?" diye sordu. "Sanıyorum ki Framingham bölgesi dışından bir memur, Shane Lyons." Dee Dee şaşkınlık içinde "Sendika temsilcisi Lyons" dedi. "Aynen öyle. Aynı zamanda olay yerine ilk ulaşıp destek kuvvet isteyen memur." Dee Dee "o halde bir sonraki sorgulayacağımız ismi bulduk" dedi. Bu sırada gözlerini uzaklara dikip havanın giderek karardığını ilk defa fark ediyordu. Birden içinin burkulduğunu hissetti. "Ah, olamaz. Bobby, hava kararmak üzere." "O halde biraz daha hızlı çalışmalıyız." Bobby dönüp yürümeye başlarken Dee Dee de hızla arkasından yürüyordu. 10. Bölüm. Bir rüya görüyorum. Puslar içinde bunun bir rüya olduğunu farkındayım ama bir türlü uyanamıyorum. Bir sonbahar gününde altın değerinde bir tutam hatıra. Uyanmak istemiyorum. Yanımda kocam ve kızım var. Birlikte ve de mutluyuz. Rüyamda ya da belki de anılarımda Sophie 5 yaşında, yandaki parkta koca beyaz destek tekerleri olan pembe bisikletini sürerken at kuyruğu yaptığım koyu renk saçları kaskının altından görünüyor. Brian ve ben el ele tutuşarak bisikletlerimizle onu takip ediyoruz. Brian'ın yüzü oldukça sakin, omuzları ise rahat. Boston'da güzel bir sonbahar günü. Güneş çıkmış, yapraklar parlak bronz renge çalmışlar. Hayat öyle güzel ki... Sophie bir tepenin başına geliyor. Onu izleyen seyirciler olmasını istediği için ona yetişmemizi bekliyor. Sonrasında çığlığı basıp kenardaki kaldırımdan destek alarak kendini var gücüyle tepeden aşağı bırakıyor ve delicesine pedal çeviriyor. Kızımın bu el avuca sığmayan hali karşısında başımı iki yana sallıyorum. Kendini bırakır bırakmaz mideme giren krampı göz ardı etmeye çalışıyorum. Artık hislerimi yüzümde belli etmemem gerektiğini öğrendim. Benim endişem Sophie'yi yüreklendirmekten başka bir işe yaramıyor. Anladım ki korkudan eli ayağına dolaşan anne oyunu Brian ve Sophie'nin oynamaktan en çok zevk aldıkları oyun. Sophie aşağı varmasıyla birlikte "daha hızlı gitmek istiyorum" diyor. "O halde daha yüksek bir tepe bul" diyor Brian. Her ikisini de gözlerimi devirerek bakıyorum. "Bence gayet hızlıydı, teşekkür ederim. Destek tekerleklerimi çıkarmak istiyorum." Bir an durup bu cümlenin anlamını sonradan fark ediyorum. "Destek tekerleklerini çıkarmak mı istiyorsun?" "Evet." Sophie oldukça dik başlı. "Büyük bir kız gibi sürmek istiyorum bisikletimi. Sadece iki tekerlekle. Hem o zaman daha hızlı gidebilirim." Ne düşünmem gerektiğinden emin olamıyorum. Ben destek tekerleklerimden kurtulduğumda kaç yaşındaydım acaba? 5 mi 6 mı? Hatırlamıyorum. Muhtemelen o aralarda bir yerlerde. Ben de hep bir erkek gibiydim. Şimdi kızımın da aynı yolu izlemesine ne diyebilirim ki? Brian çoktan Sophie'nin bisikletinin yanına gidip mekanizmayı kontrol etmeye başlamış bile. Brian'ın "birkaç alete ihtiyacımız var" demesiyle iş bir anda ciddiye biniyor. Brian İngiliz anahtarı setini almak için hızla eve koşarken Sophie Park'ın dört bir yanından zıplayarak tanımadığı yabancılara ve yarım düzine sincaba artık bisikletini iki tekerlekle kullanacağını aykırıyor. Herkes, özellikle de sincaplar bundan öylesine etkilenmiş görünüyor ki ağaçlarına tırmanmadan önce uzun uzun bunu konuşuyorlar. Brian 15 dakika sonra geri dönüyor. Eve kadar tüm o yolu koşarak gidip gelmiş olmalı. İçimde ona karşı derin bir minnet duyuyorum. Sophie'yi bu kadar sevdiği için, 5 yaşındaki bir kızın bu arzusunu anlayabildiği için ona minnettarım. Destek tekerleklerini çıkarmak hiç de uğraştırmıyor Brian'ı. Birkaç dakika içinde söktüğü minik tekerleri çimlerin üzerine fırlatıveriyor. Sophie yeniden bisikletine biniyor. Başındaki kaskın kayışını biraz daha sıkarken ayaklarını düz bir şekilde yere koyuyor. Gözleri bizde. ''Hazırım.'' diyor. O an ellerimi karnıma bastırıp ''Ama ben değilim.'' diye düşünüyorum. ''Ben hazır değilim.'' Karşımda duran küçük kız daha dün omzumun kıvrımına sığan minicik bir bebek değil miydi? Ya da ilk adımını atmaya çalışan 10 aylık titrek bir bebek. Nasıl da birden bu kadar uzadı ve o yıllar nasıl da birden geçip gitti? Hepsini geri almayı nasıl başaracağım? Sophie benim her şeyim. Ya düşerse ben buna nasıl katlanırım? Brian çoktan Sophie'nin yanına yönelmiş bile. Ona bisikletini nasıl dengede tutabileceğini anlatıyor. Brian bir elini direksiyona koyup onu düz tutmaya çalışırken diğer elini de bisikletin selesine koyup dengeyi kurmaya çabalıyor. Sophie her iki ayağı da pedalların üzerinde, oturağın üzerinde oturuyor. Yüzündeki ifade hem çok ciddi hem de istekli. Bunu yapacağı kesin mesele, yapmadan önce kaç kez yere düşeceği. Brian sürekli onunla konuşuyor. Duyamadığım direktifler veriyor. Duyamıyorum çünkü böyle uzaktan bakmak, olacaklardan kendimi uzak tutmak en iyisi. Anneler korkak olur, çocuğuna sımsıkı yapışır. Babalar ise cesurdur. Bırakırlar gider. Belki de dünyanın kanunu böyle. Yeniden ilk kez ne zaman destek tekerlerim olmadan bisiklet sürdüğümü hatırlamaya çalışıyorum. Babam da bana yardım etmiş miydi? Annem olanlara tanıklık etmiş miydi? Hatırlayamıyorum. Ama hatırlamayı çok istiyorum. Babamın bana tavsiyeler verdiği, ailemin benimle ilgilendiği bir anı küçücük de olsa hatırlamak istiyorum. Ama bu konuda hafızam bomboş. Annemi kaybettim. Babam da 10 yıl önce tüm açıklığıyla bir daha yüzümü görmek istemediğini söyledi. Sophie adında bir torunu olduğunu bile bilmiyor. Tek çocuğunun polis memuru olduğundan da bir haber. Oğlu öldü. Kızını da kendi eliyle bir kenara itti. Brian Sophie'nin dengesini kurmasına yardım ediyor. Bisikletin hafifçe sallandığını görebiliyorum. Sophie'nin heyecanından olmalı ya da belki de Brian'ın. İkisi de öyle gergin, öyle azimliler ki. Bense uzaktan izliyorum tek kelime etmeden. Sophie pedalı çevirmeye başlıyor. Brian da hemen yanında ellerini çekmeden hafifçe onunla birlikte koşuyor. Sophie hızlanırken denge kurmasında yardımcı oluyor. Sophie giderek hızlanıyor. Daha hızlı, daha hızlı. Ellerimi yumruk yapıp nefesimi tutup bekliyorum. Neyse ki kafasında kaskı var. Tek düşünebildiğim bu oluyor. Tanrı'ya şükürler olsun ki kaskı var. O an küçük kızımı bisiklete binmeden önce baştan ayağa baloncuklu paket kağıdıyla sarmadığım için hayıflanıyorum. Brian nihayet bisikleti bırakıyor. Sophie tüm gücüyle pedallara yüklenirken kendini ileri atıyor. 1 metre, 2 metre, 2,5 metre. Sophie son anda gözlerini pedallarına dikip Brian'ın artık onu tutmadığını, yapayalnız sürdüğünü fark ediyor. İşte o an direksiyonu titremeye başlıyor ve kendini bir anda yerde buluyor. Şaşkın bir çığlığı, paldır küldür bir düşüş takip ediyor. Ben daha 3 adım atamamışken Brian hemen Sophie'nin yanı başında bitiveriyor. Sophie'yi bisikletinden alıp ayağa kaldırarak yaralarını kontrol ediyor. Sophie ise tek damla gözyaşı dökmüyor. Aksine ona doğru koşmaya çalışan bana dönüyor. Çığlık çığlığa, ''Beni gördün mü anne?'' diye bağırıyor. ''Anne beni gördün değil mi?'' ''Evet, evet, evet.'' Aceleyle yanına ulaşmaya çalışırken bir yandan da gördüğüme ikna etmeye uğraşıyorum. Yaralarını kontrol ediyorum. Neyse ki bir şey yok. Bense ömrümün 20 yılını vermiş gibiyim. ''Bir daha.'' diyor çocuğum. Brian bir kahkaha atıp bisikleti kaldırıyor ve Sophie'nin yeniden binmesine yardım ediyor. Bir yandan da başını iki yana sallarken ''Sen çılgınsın.'' diye fısıldıyor. Sophie'nin ise yüzünde adeta güller açıyor. O günün sonunda Sophie Park'ın etrafını 4 dönüyor. Destek tekerleri çoktan tarihin tozlu raflarına kalkmış bile. Öylesine hızlı sürüyor ki Brian ve ben arkasından koşmaktan vazgeçip bir piknik masasına oturuyor ve onun çılgınca pedal çevirişini izlemeye koyuluyoruz. Teşekkürler diyorum Brian'a. Çok çılgın bir çocuk diye cevaplıyor beni Brian. Ben olsam yapamazdım. Tanrım, kalbim hala delicesine çarpıyor. Bu sözle doğrulup Brian'in yüzüne bakıyorum. Korktun mu? Dalga mı geçiyorsun? O ilk düşüşünü düşündükçe başını iki yana sallıyor. Hiç kimse sana anne ya da baba olmanın nasıl bir his olduğunu önceden anlatmıyor. Ve biz her şeye daha yeniden başlıyoruz. Bir sonraki sefere gösteri bisikleti isteyecek, biliyorsun değil mi? Bisikletiyle merdivenlerden inecek, direksiyonun üzerinde amuda kalkacak. Erkekler için satılan o saç ürününe ihtiyaç duymam yakındır. Neydi onun adı? Hani şu saçlardaki beyaz telleri koparan. Sadece erkekler için mi? Evet, unutturma, eve gider gitmez bir tane sipariş edeceğim. Gülüyorum, o da kollarını omuzuma atıyor. Çok harika bir çocuk diyor. Bense sadece başımla onaylıyorum onu, çünkü son derece haklı. Çünkü o, Sophie ve ikimizin de başına gelen en güzel şey. Birkaç dakika sonra bir anda, geçen hafta sonu için üzgünüm diyor Brian. Bense omzuna yasladığım başımı hafifçe sallayarak özrünü kabul ettiğimi belli ediyorum. O an ne düşünüyordum bilemiyorum diyerek devam ediyor sözlerine. Sanırım bir anda kendimi kaybettim. Bir daha olmayacak. Önemli değil diyorum ve gerçekten de öyle düşünüyorum. Evliliğin bu aşamasında henüz özür kabul edebiliyorum demek ki. Bu aşamada ona hala inanıyorum. Brian lafı hiç uzatmadan bir spor salonuna gitmeyi düşünüyorum diyor. Vaktim çok. Onu forma girerek değerlendirebileceğimi düşündüm. Gayet formdasın zaten. Evet, ama yeniden ağırlık çalışmak istiyorum. Üniversite günlerimden beri yapmadım. Ve kabul et ki... O sırada Sophie yanımızdan hızla geçip gidiyor. Sophie'nin hızına yetişebilmem için gücümün, kuvvetimin yerinde olması lazım.
Nasıl istersen diyorum.
Hey Tessa!
Evet.
Seni seviyorum. Rüyamda ya da belki de anılarımda gülüp kollarımı Brian'ın beline doluyorum. Hey Brian, ben de seni seviyorum. O an birden uykumdan uyandım. Dışarıdan gelen bir ses beni çok değerli anılarımdan koparıp içinde bulunduğum steril odaya getirmişti. O güzel gün, kocamın beni saran kolları, Sophie'nin neşe dolu çığlıkları hepsi geride kalmıştı. Meğer yaşadıklarım fırtına öncesi sessizlikmiş. Nereden bilecektim ki? O gün Brian'la birlikte eve kollarımızda yorgun bir çocukla döndük. Sophie erkenden yatmıştı. Brian'la rahat rahat yediğimiz bir akşam yemeğinin ardından sevişmiş, sonra da uyumuştuk. Yatağa uzandığımda dünyanın en şanslı kadını olduğumu düşünüyordum. Kocama onu sevdiğimi söylediğim bir sonraki sefer tam bir sene sonraydı. Söylediğim an kocam göğsünde benim tabancamdan çıkan 3 kurşunla ve yüzünde benim pişmanlıklarımın yansımasıyla yeni temizlenmiş mutfak zemininde sere serpi yatıyor olacaktı. Ondan birkaç saniye önce evin içinde, ardından da evin dışında aklımı yitirmiş gibi bir türlü bulamadığım kızımı arıyor olacaktım. Bilincim duyduğum seslerle biraz daha açıldı. Uzaklardan gelen mekanik bir bip sesi, hızlı hızlı atılan adımlar, bağırışan birileri, bildik hastane sesleri, gürültülü, ısrarcı ve de acil. Beni tamamıyla yaşadığım ana döndürmeyi başarmışlardı. Yanımda ne kocam ne de Sophie vardı. Sadece ben vardım. Bir hastane odasında yapayalnız, yüzümün darbe almamış kısmına akan gözyaşlarını siliyordum. O an sol avucumun içinde bir şey tuttuğumu fark ettim. Elimi yukarı kaldırıp sağlam gözümle içinde ne olduğunu görmeye çalıştım. Bir düğme, 2,5 santimetre çapında bir düğme. Düğmenin çifte deliklerinin üzerinde halen dikildiği lacivert iplik duruyordu. Bir pantolondan kopmuş olabilirdi. Ya da belki de bir bluzdan, hatta belki bir polis üniformasından. Ama yok, daha düğmeyi gördüğüm ilk an tanımıştım. Hatta gözümün önünde bir an yanına dikilmiş bir diğer eşi de canlanmıştı. Kızımın bez bebeğinin mavi gözleri olan 2 küçük plastik düğme. Bir an öylesine sinirlenmiş, öylesine öfke dolmuştum ki yumruklarımın bembeyaz kesildiğini fark ettim. Tek kelime dahi edemiyordum. Düğmeyi var gücümle odanın diğer köşesine fırlattım. Hasta perdesine çarpıp yere düştü. Sonraki saniye böylesine fevri bir hareket yaptığıma pişman bir halde onu geri almak istiyordum. Ona ihtiyacım vardı. O benim için bir bağdı. Sophie ile aramdaki tek bağdı. Düğmeyi geri alabilmek için yatağımda doğrulmaya çalıştım. O an kafamın arka tarafına şimşek gibi bir ağrı saplandı. Yanağım acıdan zonklamıştı. Bir an içinde bulunduğum oda adeta sarsılmış, kalbim hissettiğim ani ve şiddetli acıyla delicesine çarpmaya başlamıştı. Kahretsin, kahretsin, kahretsin! Yeniden yatağıma uzanmaya çalışıp kıpırdamadan derin bir nefes aldım. En sonunda tavan artık sallanmayı kesmiş, ben de öğürmeden yutkunabilmeyi becermiştim. Tüm çaresizliğimin, zayıflığımın farkına vararak öylece kıpırtısız uzandım. İşte erkekler kadınları bu yüzden dövüyorlardı. Amaçları kendi fiziksel güçlerini ispatlamaktı. Hangi özel eğitimi almış olursak olalım, bizden daha büyük ve güçlü olduklarını kanıtlama derdindeydiler. Onlar bizden üstündü. Bize düşense sadece boyun eğip teslim olmaktı. Halbuki benim fiziksel zayıflığımı kabullenmem için kafamda şişe kırılmasına hiç ihtiyacım yoktu. Bazı savaşların kazanılamayacağını anlamak için illaki suratımın ortasına kıllı bir yumruğun inmesi gerekmiyordu. Ben zaten tüm hayatımı herkesten daha küçük, daha savunmasız olduğum gerçeğiyle yüzleşerek geçirmiştim. Buna rağmen yine de akademiden sağ salim mezun olmayı başarmıştım. Buna rağmen yaşadığım eyaletin az sayıdaki kadın polislerinden biri olarak 4 yılımı devriyelerde geçirmiştim. Üstelik bir de tek başıma harika bir bebek getirmiştim dünyaya. Artık bu saatten sonra ne boyun eğer ne de teslim olurdum. Gözyaşlarım yeniden yanaklarımdan süzülmeye başladı. Ağlamaktan utanıyordum. İyi durumda olan yanağımı hızla sildim. Mor olanına ise dokunamıyordum bile. Akademideki ilk günümüzde eğitmenlerimiz en önemli silahımızın belimizdeki polis kemeri olduğunu söylemişlerdi. Baş versenize, bir polis memurunun en değerli 2 silahı beyni ve ağzıdır. Stratejik düşünüp dikkatle konuşmalıdır. Öyle olduğu sürece alt edemeyeceği insan ya da durum yoktur. Tek ihtiyacım buydu. Kontrolü yeniden ele geçirmek için bunu yapmalıydım. Boston polisinin gelmesi yakındı. Geldiklerinde ise cezamın kesileceği kesindi. Stratejik düşün. Tamam. Saat kaç? 4 mü 5 mi? Hava yakında kararır. Gece çöker. Sophie? O an ellerim titredi. Acizliğimi bastırmaya çalıştım. Stratejik düşün. Bir hastane odasında kapalıyım. Kaçamıyorum, saklanamıyorum, saldıramıyorum, savunamıyorum. Bir adım öne gitmem gerek ama nasıl? Stratejik düşün, dikkatli konuş. Sahip olduklarını akıllıca kullan. Yeniden Brian'a o güzel öğleden sonrayı hatırlayıp bir adamı aynı anda hem nasıl sevip hem de nasıl lanetleyebildiğimi düşündüm. Yapmam gerekenin ne olduğunu biliyordum. Yatağımın hemen yanındaki telefona uzandım ve numarayı tuşladım. Ken Cargill lütfen. Ben müvekkiliyim. Adım Tessa Leone. Lütfen ona kocamın cenazesiyle ilgilenmem gerektiğini söyler misiniz? Hemen şimdi. 10. ayrımın sonu. Sayfa 146.